Ayrım 14, sayfa 204. Benim babam duayen değildi. Geçmişi hatırlamayanlar gelecekte onu yaşamaya mahkumdur. George Santayana. Her soluk alışta anılara dalıyorum. Gelin yeniden davaya dönelim. İkinci duruşmaya gidiyoruz. Biliyorsunuz, mahkeme geçen duruşma müdahil taleplerinin tamamını aldı. Fakat bu taleplerin ek delillerle desteklenmesi için süre vermişti. Doğan Öz, 12 Eylül'den 2 yıl önce dönemin başbakanını "darbe geliyor" diye uyarmıştı. Öldürülmesi, Bakanlar Kurulu'nun 26 Aralık 1978'de 9 ilde ilan ettiği sıkı yönetimin gerekçeleri arasında sayılmıştı. Abdi İpekçi cinayetini zaten savcılık 12 Eylül'ün gerekçeleri arasında görmüş, "bizim müdahil olmamız gerekir. Bu davanın omurgasında biz varız. Bizden başka ne delil istiyorsunuz?" Nüket İpekçi, "biz bu davanın hem yaşayan tanıkları hem de kanıtlarıyız" demedi mi? İlk duruşmada davayı sulandırmaya yönelik absürt talepler olunca başkan da tereddüt etti sanıyorum. Haksız da sayılmaz. Müdahil avukatların birçoğu 12 Eylül'ü yaşamamış, hatta 12 Eylül'den sonra doğmuş genç insanlar. Bazılarının yaptığı taleplere, sergiledikleri çiğ davranışlara şaşıp kalıyorsunuz. Bazıları ise yıllardır böyle medyatik davaları takip eden, burada da dava için değil, kendilerini gazete sayfalarında görmek için bulunan tiplerden. Onları tanıyorum. Darbenin arkasında burjuvazinin üst örgütü TÜSİAD'ın bulunduğunu, onların da burada yargılanması gerektiğini ileri sürenler bile oldu. Başkan ilk duruşmada herkese söz vermişti. Davayı değersizleştirme çabalarına karşı geniş bir kesimin davaya katılmasının iyi olacağını düşündüğünü sanıyorum. Ama öyle ipe sapa gelmez talepler geldi ki bir anda geri çekildi. Örneğin artık sınırlı sayıda üyesi bulunan Çağdaş Hukukçular Derneği Başkanı, "darbe evet suçtur ama darbeyi siz, yani bu mahkeme yargılayamaz. Sizi kuran darbe düzenidir. Siz olağan mahkeme bile değilsiniz" diyerek, eğer söylediklerine hak verilmezse davadan çekileceklerini beyan etmişti. Bu arada müdahil olmaya gelmiş ve hakikaten juntadan okkalı darbe yemiş ülkücülere saldırmayı devrimci bir tavır olarak görenler de var. Ve hala onlara 12 Eylül öncesinin terminolojisi ile faşist caniler diye hitap ediyorlar. Dolayısıyla karşılıklı hakaretler havada uçuşuyor. Dışarıdan bakan biri bunlar darbeyle değil birbirleriyle hesaplaşmaya gelmiş sanır. Sanıklar huzurda olsa manzarayı keyifle seyrederlerdi. Duruşma ortamını kendi gözlerimle anlatmayı tam olarak başaramayabilirim kaygısı taşıyorum bu satırları yazarken. Mahkemeye yardımcı olmalıyım. Söz aldım. Sayın Başkan, biz burada iddianameyi eleştirmek için bulunmuyoruz. Tam tersine iddianamedeki tepkilere katılıyoruz. Sayın Savcının darbeler hakkındaki görüşlerine paralel düşünceler taşıyoruz. Siz burada yargılama yapamazsınız. Mahkemeniz 12 Eylül rejiminin yarattığı hukuk üzerine oturuyor. Onun kurallarıyla yargılama yapıyorsunuz. Şeklindeki görüşlere asla katılmıyoruz. Bunlar bizim düşüncelerimiz değil. Biz bu davayı önemsiyoruz. Çünkü iddianame yerinde bir saptama ile 12 Eylül rejiminin bir ön hazırlık evresi bulunduğunu ve bu evrede kaos ve anarşi ortamının yükseltildiğini, darbeye halk gözünde haklı ve mazur göstermek için insanların kurban edildiğini de tespit ediyor. Benim müvekkillerimin babaları işte bu sürecin kurbanlarıdır. Gençlenecek verimli çağlarında hayatlarını kaybetmişlerdir. Abdi İpekçi radikal görüşlü bir gazeteci değildi. Ülkemizde zar zor yürümekte olan demokrasinin yaşatılması için dönemin siyasi liderlerine uzlaşma çağrıları yaptı. Geçen duruşma onunla ilgili talepte bulunurken duayen gazeteci terimini kullanınca kızı Nüket itiraz etti. Duayen daha çok mesleğinde belirli bir yaşa ulaşmış kişileri çağrıştırıyor. Benim babam öldürüldüğünde daha 50 yaşındaydı dedi. Gerçekten de ben o zaman 30'lu yaşlarımda olduğum için Abdi Bey'i daha yaşlı düşündüğümden bunu söylediğime üzüldüm. Bugün Abdi Bey'in 90'lı yaşlarındaki arkadaşları hala çalışıyorlar. Çetin Altan 89, Oktay Akbal 90 yaşlarında ve hala yazıyorlar. Abdi İpekçi'nin suçu neydi? Medyaya gözdağı verilmek için öldürüldü. Şimdi burada sorumlularını yargılamaya çalıştığımız 12 Eylül rejimi katilini korudu, yurt dışına kaçırdı. Dolayısıyla bu yargılama Abdi İpekçi'nin ruhunu şad eder. Doğan Öz, mesleğimizin içinden biri olarak 12 Eylül'e giden sürecin taşlarının döşendiğini önceden fark etmiş ve raporlara dökmüştü. Gladio'nun devletin içindeki terör örgütlerinin devlet aygıtını geniş ölçüde kendi amaçlarına uygun şekle dönüştürerek Demokrasi düşmanı akımlara iktidar yapmayı öngörmüşlerdir, diye yazdı. Öyle olmadı mı? Bu öngörüsünden birkaç yıl sonra ülkede demokrasiye son verilerek bu yargılamaya konu olan 12 Eylül darbe yönetimi kurulmuştur. Hedef yapılmasının nedeni de budur. Doğan Öz'ü hedef seçen odaklar, adalete ulaşmak için görevini yapan savcılara zaman zaman onun akıbetini hatırlattı. En yakın tanığı sizlersiniz. Daha bir yıl önce Seferberlik Tetkik Kurulu'nda görevli üst subayı silahlı örgüt kurmak suçlamasıyla mahkemeye sevk eden Ankara Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bilgili'ye de tehdit mesajları gönderildi. Ona yollanan "Bu işlerle uğraşma, sonun Doğan Öz gibi olur." mesajlarının kaynağı da aynı güçlerdir. Sayfada o dönemde mahkeme heyetine verilen bir dilekçe var ve en altında verenlerin isimleri ve imzaları mevcut. Dilekçe şöyle: "Sayın Başkan ve Sayın Mahkeme Heyeti, dilekçemizin reddi bizi durdurmamalı. Cinayetlerin işlendiği tarihlerden beri bir türlü sonu gelmeyen yolumuzu sürdürmeliyiz. Tek derdimiz bilgi açıklığı. Hepimizin bilip söylediği bilgilerin üstündeki kirlerinden, fazlalıklarından, pasından arındırarak, eksikleri tamamlanarak hepimize resmen bildirilmesini bekliyoruz. Bu öyle bir bilgi olacak ki tetikçiler de mağduriyetlerini idrak edebilir hale gelecek. Bizzat suçlu olan görevliler de, hatta kendisi için çok üzülen kenar evrende. Çünkü herkes her ne yaptıysa bunları bir iyilik adına, milletinin, devletinin, cemaatinin, fikirdaşının iyiliği adına yaptığını sanıyordu. Bu davanın ulaşacağı bilgi ise bize kimin neyi nereye kadar yapabilme hak ve hukuku olduğunu ve kimin neye nasıl da farkında olamadan hizmet ettirilmiş olduğunu bildirecek. Bizim müdahillik talebimizin altında ne kin ne de intikam duyguları var. Adaletin yerini bulmasını acımızı dindirip teselli bulma dürtüsüyle değil, yurttaş aklımızla talep ediyoruz. Yakınlarımızın kurban edildiği bu katliam döneminin aydınlatılması hepimiz adına çok gerekli. Kendilerine suç isnat edilenler de dahil olmak üzere, aklanacakların aklanması, yok yere karalanmaması, zan altında bırakılmaması, ama gerçeklerin de eksiksiz olarak ortaya konulması için bu davayı yakından, hatta içinden izlemek zorundayız. Biz üstümüzde sadece üzeri örtülen suçların, adaletten kaçırılan suçluların ağırlığını hissetmiyoruz. Bunların yanı sıra yok yere suçlanan, haksız yere yargılanan ama yıllar içinde isimleri hep cinayet ile birlikte anılan kişi ve kurumların da ağırlığını taşımak durumundayız. Bu davanın bu denli önemli bir aydınlatıcı görev üstlenebileceğine inandığımız için dilekçemizin kabulünü hepimiz adına arz ederiz. 7-5-2012 Hatice Seden Öz, Deniz Mazlum, Hatice Nüket İzzet, Bengi Heval Öz. Gene bu soruşturmayı yürüten ve Kozmik Oda'nın aranmasına karar veren hakim Kadir Kayan ve savcı Mustafa Bilgili'ye zarf içerisinde 8'er adet Kalaşnikov mermisi gönderildiğine tanık oldunuz. Sayın yargıçlar, siz tarihi bir yargılama yapıyorsunuz derken bütün bunları kastediyorum. Siz aynı zamanda demokratik toplum ve onun güvencesi olan yargı mensuplarına da cesaret verecek bir yargılama yapıyorsunuz. Davanın sulandırılmasına izin vermeyen tavrınız doğrudur. Evet, doğrudur. Dava huzurda bulunan iki şüpheli ile geçiştirilemeyecek önemdedir. 12 Eylül dönemi hakkıyla yargılanacaksa 3 dönem halinde yargı önüne getirilmelidir. Birincisi, darbeye hazırlık faaliyetleri içinde planlı olarak yapılmış kırımlar ve katliamlar. İkincisi, darbe suçunu işleyen generaller. Üçüncüsü de darbe sonrası işlenen insanlık suçları. Bu dönemler 3 ayrı iddianame konusudur. Ancak bu davanın önemini azaltmıyor. Salona bakın, 32 yıldır dinmeyen bir acı ile dolduruyor insanlar burayı. Belki acılarımıza bir teselli buluruz umuduyla. Bu insanları dinlediniz. İşlerinde 3 çocuğu 12 Eylül Karabasanına kurban vermiş anneler var. Oğlunun mezarını kimsesizler mezarında buldum diye sevinen babalar var. İnanın bu insanlar dava dosyasının içinde bulunan belgelerden daha kuvvetli. 12 Eylül'ün canlı delilleri var karşınızda. Bu davayı onlar ayağa kaldırabilir. Onlar olursa ancak dava anlamlı olur. Onlara engel olmayın. Mustafa Asım Hayrullahoğlu. Ankara TKP davasını anlattım. Sanıklar işkence görmüşlerdi. Ama emniyetten canlarını kurtararak çıkabilmişlerdi. Ancak İstanbul sanıkları o kadar şanslı değildi. Mustafa Asım Hayrullahoğlu, emniyete alındığının 3. günü ağır işkenceler sonucu ölmüş, gece işkencecileri Onu Haydarpaşa Askeri Hastanesi'ne götürerek doktora "şeker komasından öldü" diye ölüm raporu yazmasını istemişler. Fakat namuslu bir askeri doktor bunu kabul etmediği gibi ölü olarak getirildiğine ilişkin bir de ölü muayene tutanağı düzenlemişti. Otopsi tutanağını okursanız aynı türden bir canlının bir başka canlı tarafından bu hale nasıl getirildiğine inanamazsınız. Ölünün kimliği polislerce malumdu ama sırf ailesine bilgi vermemek için "kimliksizdir" notuyla "kimsesizler" mezarlığına gömülmüş, ailesi ancak 6 ay sonra mezar yerini bulabilmişti. Polislere işkenceden açılan davayı baştan sona İstanbul Birlik Avukatlık Bürosu ve Ergin Cinmen takip etmişti. İşkence sonucu ölüme sebebiyet verme suçundan yargılanan 5 polis memuru hakkında önce mahkumiyet hükmü kurulmuş, ancak karar askeri Yargıtay'da araya giren derin eller tarafından bozulmuş ve mahkemesine dönen davada önceki mahkumiyet kararında imzası bulunan iki hakim üyenin görev yerleri sıkı yönetim komutanı Necdet Üruğ tarafından değiştirilerek bütün polisler hakkında beraat kararı aldırılmıştı. Evren, her meydanda işkenceden söz ediyorlar. Bunlara inanmayın. Amaç güvenlik güçlerimizin şevkini kırmaktır. Biz buna izin vermeyiz diye nutuk atıyordu. İşkencecilerin arkasında böyle bir destek varken onları hangi hakim yargılayabilirdi? Cezasızlık bu ülkede kadim bir gelenekti. Devlet adına suç işleyen kamu görevlisine olağan dönemde dahi dokunulmuyordu ki darbe döneminde dokunulabilsin. Hayrullahoğlu'nun o tarihte yurt dışına çıkmayı başaran eşi Aynur yıllarca mülteci olarak yaşadı. Hakim Aynur'dan son söyleyeceğini sorduğunda duygulandı. Yıllar sonra ilk defa şikayeti soruluyordu. Eşimin vücuduna son bir kez dokunamadım. Öldüğüne hala inanabilmiş değilim. Ona bunu yapanların bir suçlu olarak bu dünyadan gitmelerini istiyorum diyebildi. Davada onun adına Ergin'le birlikte müdahil olmak için başvurduk. Mahkeme bu hengamede talebimizi reddeder diye korktum ama kabul etti. Biz de müdahil vekili olduk. Hayır efendim, cevap yok. Avukat arkadaşların bütün ısrarlarına, Berfo Ana'nın "hani Evren nerede?" haykırışlarına rağmen Evren ve Şahin Kaya yine mahkemeye getirilmediler. İkisi de karşımızdaki TV ekranının içinde, hastane odasındaki yataklarında, üstleri beyaz çarşaflarla örtülü uzanıyorlar. Evren'in "nasıl oldu da buraya düştüm" şaşkınlığı içinde olduğu aleni hissediliyor. Bir zamanlar ne güzel, herkes bizi destekliyordu, yanımızdaydı. Basın, iş adamları, üniversiteler, hocalar, yüksek yargının yargıçları, İLGA dediğimiz Anayasa Mahkemesi'nin başkan ve üyeleri, "iyi ki geldiniz paşam, ülke elden gidiyordu" diyenler, bana hukuk doktorası veren hukukçular neredeler? Bu payeler şaka mıydı? Sahi şimdi nereden çıktı bu yargılama? Referandum sonrası yargılanacağına inanmadığından "sanık olursam intihar ederim" dememiş miydi? Diğeri Şahin Kaya, yatağında yorganı kafasına çektiriyor ama hasta görüntüsü yok. Olayın bilincinde, darbe yapmanın suç olduğunu o zaman da biliyordu. İhtilalden sonra edindiği mal varlığının general maaşı ile olmadığını bildiğimizi o da biliyor. Bu yüzden konuşmamaya yemin etmiş. En iyisi susmak tabii. Evren'in belli ki söyleyeceği çok şey var ama asla konuşma talimatı almış. Buna rağmen iki soruya cevap verdi. İdamlar için kendine özgü üslubuyla "tarafsız olduğumuzu göstermek için bir sağdan bir soldan astık" dedi. Mahkeme başkanının "birçok sivil gazeteci, iş adamı, bürokrat size gelerek neden yönetime el koymuyorsunuz dedi mi? Yaptıklarınızı onaylayan kimlerdi?" sorusu karşısında da dayanamayıp "benim anılar kitabımın birinci cildini okursanız bunlar vardır. Bunları hatırlıyorum ama isimlerini bilmiyorum" dedi. Yazılı olarak verdikleri kısa sorgularında ise memleketin halinin perişan olduğunu, anarşi ve terör ortamının devlet nizamını tehdit eder boyutlara geldiğini, bu kötü gidişe dur demek için ihtilal yaptıklarını, bugün olsa yine aynı şeyi yapacaklarını, kendilerinin kurucu iktidar olduklarını, ihtilal yapmayı suç sayan bir kanun olmadığını, sanık sıfatını asla kabul etmediklerini, hiçbir soruya da cevap vermeyeceklerini ifade ettiler. Sanıkların susacaklarını söylemelerine rağmen başkan soru sormaya devam etti. Başkan, 16 Mart katliamı, 1 Mayıs 1977 Taksim, 1979 Kahramanmaraş, Çorum ve Sivas olayları ve birçok aydın, yazar, gazeteci ve öğretim üyesinin katledilmesi, dolayısıyla bu olaylara göz yumulması söz konusu mudur? Kenan Evren, cevap yok, vermeyeceğim. Evren'in sıkıştığı belli. Sorulardan anladığım şu: Başkan kararlı. Mahkumiyete giden yolun taşlarını döşüyor. Bazı müdahil avukatlarının Evren'in şahsını hedef alan terzil edici, küçük düşürücü, yargılamayla da ilgisi olmayan çiğ sorular sorması yine canımı sıktı. Ağırbaşlı bir tutum izlense, sorular ona göre sorulsa iddiaya yarayacak bilgiler alınması mümkün oysa. Ben bu karışıklıkta şimdi soru sormamayı, duruşmanın öğleden sonraki oturumunu beklemeyi tercih ettim. Oturum açıldı. Evren karşımda. Bembeyaz çarşafların içinde yatıyor. Sorularımı direkt kendisine soruyorum. Parantez, tutanakta yer aldığı şekliyle, imla hatalarıyla birlikte aynen aktarıyorum. Öncelikle şöyle başlayayım. Sayın Evren, beni duyuyor musunuz? Şimdi efendim, tabii 12 Eylül öncesindeki anarşi ve terörü tekrar etmeye gerek yok. Yani o günleri hepimiz yaşadık. Ben de o dönemlerde avukatlık yaptım. Her gün onlarca insan öldürülüyordu. Artık gazete sayfalarında öldürülen insanların isimleri de değil, sayıları yer alıyordu ve daha sonra tabii bu giderek yaygınlaştı. Bu kez tabii gazetecileri, öğretim üyelerini, üniversite hocalarını ve hatta bürokratları, milletvekillerini, bakanları ve hatta biliyorsunuz başbakanları hedef aldı ve eski başbakanlardan Nihat Erim öldürüldü. Ve bu arada biliyorsunuz Milliyet gazetesi başyazarı gazeteci Abdi İpekçi öldürüldü ve sanıyorum siz o zaman Genelkurmay Başkanıydınız. Şimdi Abdi İpekçi'yi tanıyorsunuz. Abdi İpekçi olayı ile ilgili basında yer alan demecinizde üzüldüm dediniz. Ben bundan şunu çıkarıyorum. Abdi İpekçi'yi hepimiz biliyoruz. Abdi İpekçi diyalogdan yana, uzlaşmadan yana ve 12 Eylül öncesindeki giden bu karanlık döneme işaret etmiş yazılarıyla, makaleleriyle, röportajlarıyla buna işaret etmiş bir aydın ve ılımlı bir kişiliği var. Ve çok daha önemlisi diyalogdan yana, yani siyasi partiler arasında, siyasal eğilimler arasında bir diyalog kurulması ve bu karanlık gidişin, bu anarşi ve terör ortamının hep birlikte önlenmesi doğrultusunda adeta çığlık atmış bir yazar. İnanıyorum ki siz de onun görüşlerini o zaman okuyordunuz ve o görüşlere katılıyordunuz. Yoksa üzüldüm demezdiniz. Ve biliyorsunuz o gazeteci de terörün kurbanı oldu, öldürüldü. Bununla kalmadı, mahkum olan katili Mehmet Ali Ağaca Maltepe Askeri Cezaevinden askeri elbise giydirilerek kaçırıldı. Ve ondan sonraki süreci de biliyorsunuz. Şimdi benim sorum şu, yani şunu kabul etmek lazım. Gayet tabii ortada bir anarşi ve terör vardı. Devlet otoritesi de zayıflamıştı. Yani olayları anlatmayayım. Yani Maraş olayları, Sivas olayları. Şimdi sorum şu benim. Abdi İpekçi'nin öldürülmesine üzüldüğünüzü söylediniz. Nedir bu üzüntünüzün nedeni? Bunu sormak istiyorum. Öncelikle cevap vermek ister misiniz? Kenan Evren bu soruda kendi aleyhine olacak bir şey yok diye düşünmüş olmalı ki bir an durakladı. Ama yine de cevap vermedi. Çünkü uyarılmıştı. Bir önceki duruşmada başkanın sorduğu soruları özellikle eşitliği sağlamak için bir sağdan bir soldan astık demesi, hadi ne duruyorsunuz darbe yapsanıza diye ayaklarına gelen sivillerin listesinin kendi anılarında yer aldığını söylemesi savunma avukatının canını sıkmıştı. O gece kendisiyle görüşmüş olmalılar. Savunmanın taktiği şu, ülkede yeni bir düzen kuran, buna göre bir anayasa getiren, bu anayasayı halk oylamasıyla kabul ettiren sanıkların yargılanmaları imkansızdır. Sorgularında da zaten kendilerinin memleketin içinde bulunduğu durum nedeniyle darbe yapmaya mecbur kaldıklarını, şimdi olsa yine darbe yapmaktan çekinmeyeceklerini ifade ederek sanık olmayı kabul etmedikleri ve sorulan sorulara cevap vermeyeceklerini beyan etmişlerdi. Ancak buna rağmen Evren'in mahkeme başkanının bazı sorularına cevap vermesi bende aslında onun konuşabileceği izlenimini uyandırmıştı. Bunun için uygun bir üslup seçtim. Şöyle dedim kendisine. Sayın Evren, şöyle bir şey söylemek isterim. Yani dünden beri de böyle bir karar alınmış. Cevap vermiyorsunuz. Ben avukatınız ile de konuştum. Cevap vermeme iradesine saygı duyarım. Böyle bir takdirde de saygı duyarım. Geçen oturumda sorulan sorular içinde sizi tahrik eden, hatta dava ile ilgisi olmayan sorular olması nedeniyle böyle bir karar almış olabilirsiniz. Fakat bu soruların hepsi böyle değil. Dikkat ederseniz, dün özellikle mahkeme heyetinin sorduğu sorular sizin savunmanız açısından yararlı olabilecek sorular. Yani böyle bir ön karar alıp ben bu soruların hiçbirine cevap vermeyeceğim şeklinde bir kararın savunmanıza yararlı olup olmayacağını bir kez daha gözden geçirmeniz gerekir diye düşünüyorum. Siz bir komutansınız. Stratejik ve taktik biliyorsunuz. Savunma da bir stratejidir. Yani şimdi burada sizin lehinize olacak sorular olabilir. Ben inanıyorum ki Abdi İpekçi ile ilgili sorulara cevap verebilirsiniz. Ama böyle bir ilke kararı almışsınız. Ve diyorsunuz ki ben hiçbir soruya cevap vermeyeceğim. Siz Abdi İpekçi'yi tanıyorsunuz ve ben inanıyorum ki görüşlerine yakınlıkta duydunuz. Dolayısıyla isterseniz mahkemeden süre alalım. Bir takdiri müzakere yapın. Yani bazı sorulara cevap verebilir. Bazı sorulara cevap verilmeyebilir. Yani bunu gözden geçirmenizde ne zarar var? Anlatabiliyor muyum? Yani ben 35 yıllık avukat olarak söylüyorum. Yani her soruda cevap vermek zorunda değilsiniz. Fakat kelen yeküm bütün sorulara cevap vermeyeceğim şeklindeki kararın savunma stratejisine uygun düşmediği inancındayım. İsterseniz mahkemeye talepte bulunayım ben. Bir süre alalım. Bir kere daha takdiri müzakere yapın. Öyle sorular vardır ki cevap verirseniz, öyle sorular vardır ki bu sorular sizi tahkir eder. Nitelikte ya da dava dosyası ile ilgisi olmayan sorulardır. Onlara cevap vermezsiniz. Böyle bir takdiri müzakere yapmayı düşünür müsünüz? Evren bir an kaldı. İçinden acaba cevap versem mi düşüncesi geçti sanıyorum. Ama hemen sanık avukatı söz alarak. Sayın Başkan, tabii bu taraf sorgusundan çıktı. Dolayısıyla bunlar müvekkilimin açık iradesine müdahalelerdir. Çok net bir şekilde vermeyeceğim dedi. Sorularınızı sorun. Niye baskı yapıyorsunuz ki? Bunlar soru değil. Bunlar yönlendirme dedi. Ayrım sonu sayfa 217.